Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, aziz dostlar, Erkam TV'mizin aziz izleyenleri, İslam ve Hayat programında bugün sizlerle çok farklı bir inşallah buluşma gerçekleştireceğiz. İslam ve Hayat programı Nurettin Yıldız hocamla İslam'ın meselelerini, daha çok da Müslümanların meselelerini elbette gündeme alan, konuşan ve çözümler üretme adına bir çaba sarf eden bir program. Rabbimiz inşallah bu sahyu gayretimizi rızası yolunda eylesin ve inşallah hayırlı sonuçlara cümlemizi vesile eylesin. Her birimize rüştümüzü, doğruları ilham eylesin ve doğru şeyler yapalım. Bugün şöyle bir sizin karşınıza sürpriz bir programla çıkacağız. Ben şöyle diyorum, bugün iki yıldız insanla beraber olacağız inşallah. Bir Nurettin Yıldız hocam, bir de Abdullah Yıldız hocam. Kardeşler mi değiller mi bilmiyorum. Evet, bu iki hocamız, ikisi de bir mümin kardeş, onu biliyorum da. Acaba nesebinde böyle bir kardeşlik var mı? Şöyle önce Nurettin Hocam'dan başlayayım hocam. Böyle bir Abdullah Yıldız Hocam'la hem birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Bu nasıl bir sevgi? Temelde nereye dayanıyor?
Bismillahirrahmanirrahim. Ben yaş olarak abisiyim. Abdullah Yıldız abim. İlim olarak da benim abim o.
Öyle mi hocam?
Evet. Dolayısıyla çok yönlü bir kardeşliğimiz, abiliğimiz var. Abdullah Hocam Rize'de medresesinde Hanefi fıkı ve usulü okutuyor.
Maşallah.
Kadim bir medresesi var. Büyük alimlerden Mücaz, Ahmet Yaşar Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin varislerinden.
Maşallah.
Değerli bir ilim sahibi. Biz yıllardır muhabbetimiz var elhamdülillah. İstanbul'a bir sebeple gelmişti. Siz de münasip gördünüz. Allah razı olsun. Hocamdan istifade edeceğimiz
inşallah birikimi var. İnşallah.
Ama ben abisiyim.
Evet.
Yaş olarak abisiyim.
Fakat hoşuma gitti hocam. Yani siz böyle tevazu da gösteriyorsunuz. İlim olarak da o benim abimdir diyorsunuz.
Hakikat. Hakikat
ama
öyle.
Hakikaten bir hocam biz bunu çok özledik. Yani alimlerin ya da İlim yolunda olanların, şimdi alimler diyeceğim, belki onu da kabul etmeyeceksiniz. Alimlerin birbirinin gönlünde böyle büyümesi güzel bir şey. Ben doğrusu şu an gıpta ettim. Nurettin Yıldız Hocam bu bakış açısına.
Allah razı olsun. Onun hocam, tabii ama Allah bizi daha hayırlısın onun üstüzanında.
Hoş geldiniz hocam.
Allah razı olsun.
Hocam isterseniz sizden kısaca bir dinlesek. Yani Abdullah Yıldız Hocam, evet siz kendinizi anlatmayı sevmezsiniz. Ama kısaca bir en azından dinleyicilerimiz... Ya kim bu hocamız? Evet. Çok sevdik ama biraz daha tanısak diyebilirler onun için.
Yani ben Abdullah Yıldız Rize'de yaşıyorum. Rize'de doğdum. İlmimin ekseriyetini Rize'de tahsil ettim. Trabzon Rize yani. Hamdolsun şimdi Allah bize talebelere hizmet ettiriyor. Gene orada. Yani bize şarkı terk ettirmiyor yani ne bileyim yani orada. Yoksa insanlar ilim için başka yerlere giderler, rihlet ederler. Ama bize Rabbim orada bir ocak açtı. Elhamdülillah da bereketli oldu. Yani küçük olmasına rağmen bereketli bir ocağımız var. Hamdolsun orada yaşıyorum.
Kaç senedir hocam tedris devam ediyor Rize'de?
Hocam, benim tedrisim hocamın Mustafa Efendi'nin yanından başladı. Bu dediğim 95 yılından başladı. Şu an 95 yılından bu yana kadar aralıksız tedrisim benim var. Benim hususi de 15 yıl kendime ait medresemiz var. Hamdolsun, şükürler olsun. Yani Allah bizi ayırmadı rahleden, ayırmasın da inşallah. Yani takdir-i ilahiye razıyız yani buna. Benim hocamın bir anekdotu var hocam müsaadenizle. Evet. Bir zamanlar Ramazan'da itikaf dönemine denk geldi. Ahmet Yaşar Efendi'ye itikafa girelim mi girmeyelim mi müzakere ederken dedi ki alimlerin dedi köy yerlerinde kabile-i sakinye de girmemiz. Girecekseniz şehrin içinde insanlar size soru soracak. Ders okuyanlar gelecek. Kitaptan soru soracak yerde girin itikafa.
Allah Allah.
İtikaf bile ibadet yapılırken gene şehrin içerisinde. Onun için bizim için uzlet, işte çekilelim bir güzel tatil yapalım, bilmem ne yapalım. Yani bir arayın fıkıh kitabına bakın tatili. Yani 15 günden öteye bir şey bulamazsınız, öyle bir şey yok yani. Yani İslam alim böyle bir ay, iki ay geziyor, tatil ediyor, bilmem ne. Yani böyle şeyler yoktur yani.
Yok,
çünkü bizim İşimiz hocam İslam'ın temelinde yürüdüğü bir iştir. Bakın İmam Rabbani Kudüs'e sürü, Allah ona rahmet eylesin, mektubatında bir mektup var.
Evet.
Bir zengin biri bir para gönderiyor, bir miniktar, bir mektupla beraber. Zannedersem bir yerin valisi artık neyse, şimdi unuttum. Diyor ki bu paraları, mektup şöyle yazıyor işte, Allah'ım sana övgüler falan. Sonra diyor ki bu parayı ilk önce talebelere dağıtın, artanı da sufilere dağıtın. İmam Rabbani buna cevap, o mektubun orasını biz bilmiyoruz. Ama cevap mektubu mektubatta var. Çok ilgimi çeken bir mektuptur. Diyor ki adama iki saat dua ediyor, iki sayfa. Diyor ki senden Allah razı olsun, neslini bu dine hizmetkar etsin. Sen gönderdiğin parayı taksim ederken ilk önce talebenin adını söyledin.
Allah Allah.
Sonra sufiyi söyledin. Sufi kendi nefsini temizlerken talebe bu ümmet için çalışır. Yani İslam ilimden, rahleden yürür. İlim olmayan bir mecliste, ilim olmayan bir ümmette bir fayda yoktur.
Evet.
Yani bu hangi cemaat olursa olsun, illa bir tasavvuf cemaat olmasına göre, herhangi birkaç Müslüman bir araya geldiklerinde onları bir araya toplayan ilim değilse, Kur'an müzakeresi değilse, sünnet müzakeresi değilse, selefin anlayışı üzere diyelim bir fıkıh değilse, bir şey değilse, sadece insan kalabalığı, işte şu mitinglere toplanıp bağıran insanlar gibi olmaktan öteye geçemezler. İsimleri cemaat olsun, bilmem ne olsun, fark etmez yani.
Evet.
Yani bu da kıymetli evet. Bir mevzu olduğu için.
Hocam doğrusu bugün Nurettin Hocam'la da onu konuştuk. Biz doğrusu bu medrese kavramı tabii bizim geleneğimizde medrese bilinen bir şey. Bugün de İslam dünyasının birçok bölgelerinde var. Fakat yöre yöre de bölge bölge de hakikaten bu medreselerden çok farklı farklı alimler çıkmış. Genelde medrese deyince mesela bugünkü belki günümüzde hani Doğu medreseleri, Güneydoğu evet. Medreseleri gibi anlaşılıyor ama bir de Karadeniz bölgesi medreseleri var. Yani hakikaten biraz sizi de bulmuşken hocam medrese nedir? Sizin gözünüzde nereye oturuyor? Ve siz medresede nasıl bir yol izliyorsunuz? Hangi kitapları okuyorsunuz? Hani biz bazen ya bu günümüzdeki bazı medreseleri değerlendirenler konuşurken rastgele de konuştuğumuz oluyor belki çoğu zaman. Ya sadece işi gücü işte 10 yıl, 20 yıl dil okuyorlar bunlar. İşte ne bileyim sarf nahivden öteye çok fazla bir şey geçmiyor. Âli ilimlere dair vakitleri bile kalmıyor. Çok sınırlı, dar çerçevede bir ilim çevresi var gibi bakılıyor. Siz birinci elden dinlesek evet. Siz hocam.
Şimdi tabii medreseler aynı zamanda bölgenin de şeyidir hocam yani anatomisi diyelim yani. Bölge daha doğrusu o bölgeye ilim nasıl geldiğiyle de alakalıdır. Mesela bizim bölge Hanefi bölgesi olduğu için bizim bölgesi biraz daha böyle mücadeleci bir bölge oldu. Mücadele derken yanlış olmasın. Diğer bölgelerle mücadele. Yani ben Hanefiyim hocam. Mefhum muhalifle konuşmuyorum. Baştan söyleyelim. Yani buraya mücadeleci deyince karşı taraf mücadeleci değil de kastetmiyorum yani.
Tamam.
Yani bizim coğrafya mücadeleci bir coğrafya. İnsanımız inat, aklına güvenen, zekasına güvenen bir güruhla karşı karşıyayız. Efendim sana söyleyeyim. Biz de ben de o tabiatta biriyim. Dolayısıyla yani tabiatta gelen Allah kibirden muhafaza etsin ama yani tabiatımı biliyorum. Dolayısıyla muhatap olduğumuz kitle böyle medreseye kıymet veren, çok medreseyi şey yapan değil. Medreseye şöyle kıymet verir. Bu bizim kursumuzdur. Dini yaşamasa bile o medresenin orada varlığı kendisinin din varlığı olarak görür. Mesela bir adam gelse medreseye savaşsa orada sarhoş gelip kursu medreseyi savunabilir. Sebep? O adamın çok dindar olmasından değil yani. Çünkü diyor ki bu bizim evet ben diye namazımı kılmıyorum ama diyor bizim hocamız diyor. Bizim medresemiz diyor. Ve Allah tabii ki burada tabii Allah Teala'nın bir cilvesi hikmeti var. Allah orada dinin yok olmaması için bir nevi insanların kalplerini böyle medreseler etrafında yani ona belki medresenin ruhu açısından faydası olmamış ama onun korunması için insanlar etrafına toplanmış. Bu tabii tabiatla alakalı biraz da.
Ve şimdi hocama yardım edeyim.
Evet.
Yani bölgede her üç köyden bir köyde 5 katlı bir Kur'an kursu medrese var.
Medrese.
En azından. Bazı yerlerde 2 kurs, 3 kurs var.
Hocam dikkatimi çekmişti. Ahmet Yaşar Hocaefendi'nin hayatını bir yerde okurken diyor ki köylü bizim diyor 5 tane talebe okumak için diyor hoca aramaya çıktı diyor.
Evet.
Yani daha bu çocuklar 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında. Ben merak etmiştim yani nasıl oluyor köylü. Bu 5 çocuğun medrese okuması için seferber oluyor. Demek ki böyle bir tesahüp diyelim.
70'li yıllara kadar var. Böyle sürdü tabii, değil mi hocam?
Tabii 70 canım. Yıllar. Evet. Hocam şimdi mesela örnek verelim. Mustafa Efendi Rahimullah benim hocam. Yani
daha... Hocam özellikle o hocadan da evet. biraz bahsedebiliriz
inşallah. Mustafa Efendi Rahimullah Rizeli. Rize'de doğmuş büyümüş. İlmini Rize'de tahsil etmiş. Yusuf Efendi, Yusuf Karal Hoca Efendi eski evet. Fatih Dersanlığı'nda Rize Müftüsü'nden ders okumuş. Aynı zamanda askerlik döneminde İstanbul, Erzurum'dan çok büyük ilimler aldı. Alvar Lütfü Efendi Rahimullah'a intisap ettiği, ondan okuduğu, ondan sonra da feraiz aldığı, Farsça öğrendiği askeri döneminde. Bunları aldı Rize'ye geldi. Topladı yani elhamdülillah. Ve çok azimli, gayretli biri olduğu için de elhamdülillah çok da mümbit oldu. Yetiştirdi mi? Yani meşhur hocalar var yetiştirdiklerinden. Şimdi o önemli olan şu. Yani bizde ilim böyle Rizeli birinden gelmedi. Yani bakıyoruz ki biz mesela bize içerisinde şimdi sordunuz ya işte bazı yerlerde daima okutuluyor. Rize'de ne var mesela? Trabzon Rize havalisinde ki medrese eğitimi nereden buraya, yani bu usul nereden geldi? Mesela Güneydoğu'daki medrese, Allah onların sayını arttırsın, meşgul etsin. Onlara mesela daha fazla gramer, nahiv fazla ağırlıkken bizde ise evet gramer, dil öğreniyoruz. Ama ondan sonra şeriat ağırlıklı bir ders yapıyor. Şeriat üzerinde tatbikimiz çok çok daha fazla. Bu nereden geldi bize? Bu işte bize İstanbul'dan geldi. Yani meşihetten buradan geldi. Yani bak bize gelen işte Yusuf Efendi, işte Dursun Efendi. Bunlar hepsi Fatih'ten geliyorlar.
Fatih Dersan.
Bunlar ikisi de Fatih Dersan mı? Düşünün yani Yusuf Efendi'nin ibareciliği yani adam bildiğin Cumhuriyet'in kurucu kadro gibi. Yani düşün Fethullah Gezer'di ama lakin yani Mahmud Efendi bile Rize'ye geldiğinde Farsça çok iyiydi onun. O mektubattaki Farsça şiirleri bize yazar mısın dedi. Orada yazdılar okunuşunu yazdı. Düşün adam deha yani böyle ama o ilim nasıl burada neşvenüva oldu? Böyle Rizeli'ye ait bir şey değil bu aslında. Yani İstanbul Güneydoğu'ya şey etmemiş ama bize şeriat ağırlıklı Fatih Dersan kafası bize geldi. Bize tesir etti. Biz de evet şöyle her medresede olduğu gibi biz insana okuma yazma öğretiyoruz. Yani tabii ki okuma yazma derken sarf, nahiv, belagat, aletindir, mantıktır, münazaradır. Öğretiyoruz. Bunlar bizim çünkü ileride okuyacağımız özellikle usul ve fıkıh kitaplarında önemli olarak bize lazım olan aletler. Aleti kemal olmayan kişinin bir ustalık becerisi mümkün değil. Hatta bu sarf, nahiv meselelerinde müşba olmayan yani doygunluğa ulaşmamış kimseye bunları vermek de aslında bir zarardır yani. Yani o bünyeye zarardır. Yani bu bünye mesela diyelim ki kaldıramıyor onu. Siz ona henüz altyapıyı vermeden ona işte ne bileyim Hidaye gibi bir kitabı, Mirat gibi bir usulü fıkıh, Pezdevi gibi bir usulü fıkıh veyahut da herhangi bir kelam kitabını yüklemeye çalışmanız onu sadece yormak, yıpratmak, henüz antrenmansız bir insanı şöyle bir bayırdan yukarıya hızlıca yürütmek gibi bir şey oluyor. Bunu hem medreseyi yoruyor hem talebeyi yoruyor. Talebeyi çok kısa zamanda ilimden bıktırtıyor. Bu ne kadar zor bir şeydir diyor. Halbuki aslında zor bir şey değil. Bugün üniversitede verilen dersler gibi tedrici olarak ilk önce okuma yazmayı öğrenmeli. Alet ilimlerinde kemalleşmeli. Yani mütemekkin olmalı. Kemal demeyelim de mütemekkin. Mütemekkin demek yani sorulduğunda cevap verebiliyorsa yüz ekserisine.
Kaynaklara vakıf en azından.
Yani önümüzde biz zaten bizim adetimiz şöyle yani biz örnek verelim. Sarf nahiv okuturken böyle sadece sarf nahivle meşgul olmuyoruz. Mesela talebe henüz sarfın nahivin başındayken bile hemen kısasın nebi, işte nurul iza. Yandan yandan ona ibare tatbik ettireceğimiz işte bizim özellikle Allah ona rahmet eylesin Mustafa Efendi Rahimahullah'ın getirdiği bir ders var. Yani daha doğrusu o mu icat etti bilmiyorum ama biz ondan gördük. Kelime dersi diye bir dersimiz var mesela. Kelime dersi şu demek yani Kur'an'dan bir ayet açıyoruz. Biz ona anlayacağı şekilde mana veriyoruz. Sonra ilk önce ne kelime olduğunu soruyoruz. Her kelimenin, her harfin ne demek yani nedir bu? Sonra onun işte bak hep sarf nahivden. Amil midir, mamul müdür? Yani nereye girer bu nahivden? Ondan sonra irab mıdır, mebni midir? Talebe her iki günde bir bunu duyuyor şimdi. Unutması mümkün değil yani. Yani tatbik ettirmeden, yani şeriatın üzerinden tatbik ettirmeden ona mümkün değil. Bir de işte Kur'an ağırlıklı bir ders programımız var bizim. Yani Kur'an ağırlıklı ders programı derken hafızlık anlaşılmasın. Bizim Karadeniz hafızlığıyla, hocam daha iyi bilir, hafızlığıyla meşhur bir bölge. Ama Kur'an dersi derken bunu kastetmiyoruz. Mesela Ahmet Şeref Efendi Rahimahullah'ın bana tavsiyesi. Dedi ki Abdullah ben bunu tecrübe ettim. Bir talebe medreseye geliyor. Diyelim ki bir tefsir okuyacağız. Ne okuyalım? Mesela İbn Kesir tefsir okuyalım. Mesela diyelim ki Beyzavi tefsir okuyacak. Ya da başka Nesefi tefsir okuyacak. Bir talebe insani olarak bir tefsire sonuna kadar devam edemiyor. Bakın bir tefsiri ben hocadan bitirdim. Ya araştırın Adem hocam. Bir araştırın bir tefsiri ben başta hocadan bitirdim diyen Celali. Olursanız
Celali'nin olur.
Celali olabilir hocam. Allah sizden razı olsun. Celali'nin olabilir. Yok yani. Yok. Bu bir şey hocam. Bu bir sıkıntı. Ahmet Şerif Efendi Rahimullah bizim konuşuyordu bir gün. Dedi ki abla bu bir sıkıntı. Ben bu sıkıntıyı gördüm dedi. Ve şöyle bir çözüm buldum dedi. Ne dedim çözümünüz? artık da talebeye normal tefsirleri tanısın diye birer ikisi şöyle okutuyoruz biz. Mesela Beyzabi okutuyorum, Nesefi okutuyorum, Keşşaf'tan okutuyorum, işte İbn-i Kesir okuyoruz, bazı başka tefsirleri okuyoruz. Maşallah. Yani onlar duysun, böyle tefsirlerde böyle ibareler var diye. Yani iki sure ondan, iki sure ondan. Ama Kur'an'ı baştan sonra içinde hiçbir şey ne olduğuna haberi yok talebe. Talebe medrese bitiriyor, Kur'an'da ne yazıyor bilmiyor. Yani bu büyük bir eksiklik. İyi, yani tefsir de okuyamıyor. O zaman ne yapacağız? Biz her gün istisnasız Kur'an'dan hocanın gözetiminde tefsir bilgileriyle beraber çocuğa sanki meal, bak diyorum, meal demiyorum, sanki meal. Meal der, Kur'an dersi yapmak zorundasınız. Ve bunun yanında sünnetsiz de olmaz. Mutlaka bir sünnet kitabı, bir şemail kitabı, bir bilmem başka kitap. Mesela biz Tarikat-ı Muhammediye okuduk mesela Kur'an'ın yanında bir gün. Yani niye? Çünkü bakıyoruz talebelerde böyle özellikle tasavvuf şeylerinden, mecralarından duydukları böyle absürt, ipe sapa gelmez şeyler. Ya bu nedir bu tarikat? Onlara bir tasavvuf kitabı da okutmak istemedik. İşte bir Risale-i Kuşeri okuyabilirdik, bir tarif okuyabilirdik ama bu onların kafalarını daha çok bulandırabilirdi. Çünkü orada mecaz, kinaye, böyle metaforlar var. Yani anlayamazlar onlar. O zaman ne yaptık? Tarikat İmam Bilgi ve Rahimahullah. Zaten İmam Bilgi ve aşina olduğumuz bir imam. İşte Avamilini, Zaharını okuyoruz. Onun Tarikat-ı Muhammediye o sünnet dersini onu okuduk. Yani demek istiyorum ki talebe medreseden çıktığı zaman da en azından Kur'an'ı baştan sona dinlemiş bir hocanın ağzından, bir Femi Muhsin'den tefsire uygun dinlemiş. Birkaç sünnet kitabını hocadan duymuş. İşte Edeb-ül Müfredin, işte Riyaz-ı Salihin'le benzeri işte falan. Duymuş olsun. İşte bunların hepsi işte o gramer öğrenirken yapılan tatbikatlar. Yani bak bu adam gramerde bile bıraksa şeriattan çok şey duymuş olarak sokağa inmiş olacak, iş hayatına girmiş olacak. Bir de bunun bitirenini düşünün. Bitirenini düşündüğünüzde biz gerçekten bu alet ilmini bitirip ki kemalen şeriat dersine başlayan insanlara çok daha ağır program uyguluyoruz. Yani örnek verelim, fıkıh programımız en az 3 tane kitap, 4 tane kitabı baştan sona, bu 3 tane kitabın 2 tanesi 3'er cilt. Yani 3 baştan sona bile biri harf.
Talebeyle okuyorsunuz
tabii,
yani.
Tabii tabii. Biz zaten bizim derslerimiz Allah. Bir kere baştan onu da söylemiş olalım. Hazır yeri gelmişken bunu da bir eleştiri olarak yapmış olayım. Şu anda Türkiye'de güzel medreseler var. İmkanları olan medreseler var. Başlarında koca arkadaşlar da hepsini seviyorum. Allah hepsine ömürle bereket versin. Sahini meşgul etsin. Lakin medreseleri bitiren, medreselerin ruhunu, medrese eğitimindeki o tahkiki bitiren sınıf sistemidir. Sınıf sistemi bize okuldan gelmiştir, üniversiteden gelmiştir ve işlerinden alabilenin alması tasavvuruyla üretilmiş bir sistemdir. Medresede ise derste birebir okunur. Yani en çok grubumuz
tek tek, değil mi hocam?
Tek tek ve en çok 3 kişi. 3 kişi olabilir. Yani ben hocam onlarla konuşmalısınız. Yani ne anladın? Anlat bakalım. Ona ben itiraz yapacağım inadına. Mesela diyelim ki ben Hanefiyim. Şafii görüşüymüşüm gibi ona diyelim ki hücum edeceğim. Bunu savunacak bana. Yani veyahut da bir soracağım. Niçin böyle söylemiş olabilir bu imam? Bana bir cevap verecek. Peki siz bunu sınıfa nasıl yaparsınız? Yaparsanız işte biri cevap verir, hep zekiler cevap verecek, o gabiler arada. Yani gabilerin
mesela bunu yani tavuğun yumurtalarında kuluçka hazırlaması gibi, ama sen 10 kişilik medrese için konuşabilirsin. Tabii. Yani Rize'de 10 kişilik medrese, İstanbul'da bir medresede 10 tane sınıf var yani.
10 tane sınıf var ama hocam işte bu medrese sistemi değil. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu
modernizasyon görmüş medrese diye.
İşte hocam. Yani hocam şöyle diyelim. Bakın hocam. Üniversitelerdeki üniversiteye gittiniz, siz de gittiniz. Evet. Ben de üniversite gitmem ama
ilerleyeyim. Hocam.
Hocam, ha, üniversite hocasınız. Hocam siz mutlaka lisans dersi veriyorsunuz. Evet. Lisans dersi ne kadar verim alıyorsunuz hocam? Yani umduğunuzdan az alıyorsunuz. Az evvel söylediğim şey
dedi. Genel kültür, işte az çok bir genel bilgi verilebiliyor. Hakikaten birebir tabii öğrenci.
Peki hocam, yüksek lisans dersi yapıyor musun?
Yapıyoruz.
Kaç kişiyle yapıyorsun hocam?
4 kişi, 5 kişi.
Nasıl hocam?
Tabii onu.
Doktora yapıyor musun hocam?
Evet.
Evet. İşte hocam, bizim eğitimimiz yüksek lisans doktora tezinin üzerine. Yani aslında o eğitim bizden aldılar hocam. Medreseden aldılar. Yani şunu demek istiyorum size. Birebir eğitim, işte medrese eğitiminin zorluğu budur aslında, hani hoca açısından. Birebir insanı tek tek öreceksiniz bir örgü gibi hocam.
Abdullah hocam, sermayesini kurtarmıyor diye bir şey var ya. Bir hoca 3 talebeyle uğraştı mı? Yani o hocanın sermayesini kurtarmıyor bugünkü anlayışta o. Nesil yetiştirmek başka bir şey, talebe yetiştirmek başka bir şey. Sen nesil mücadelesi yapıyorsun. Yani yerine bir alim, Mustafa Efendi seni bıraktı. 500 talebesi yoktu değil mi Mustafa Efendi? 5 kişiydiniz, birini bıraktı. Şimdi sürümden kazanmak diye bir şey var. Yani
bu ama bugün hocam işte bakıyoruz ki bu bir şey değil hocam. Bu bir İslami nebevi bir metot değil. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin. kişilere tek tek gidiyor. Her kişinin karakteri farklı. Her kişinin alma şeyi bak. Mesela benim anekdot olsun diye anlatalım, bir tebessüm ederim. Benim talebelerim vardı. Dersini niye yapmadın diyordum. Ağlıyordu. Ben hocamı üzdüm. Kaşlarını çattım. O kadar hassas mana. Evet. Öbürünü laf edersin böyle şaka olsun diye dizine vuruyordum. Lan insan hocası vurduğumu özür de gülüyordu. Yani şimdi siz bunu aynı sınıfta nasıl bunlar koyun değil ki püş püş yaptım dükkan koyun süresin hocam yani. Yani her insan ayrı değil mi? Her insanın ayrı karakteri yok mu? Mesela örnek veriyorum. Herkese hadis okutuyorlar. Evet. Herkese fıkıh okutuyorlar. Hocam böyle değil. Kiminin fıkha kabiliyeti vardır. Hamur ona uygundur. Kiminin akli ilimlere kabiliyeti, tasavvuru kuvvetlidir hocam. Yani kiminin siz, nakli ilimlere kabiliyeti. Yani, şimdi bu nasıl olacak bu iş?
Terzi usulü bir eğitim diyorsunuz.
Öyledir hocam da öyle, evet, değil midir yani?
Alıyorsunuz, öyledir.
Hocam ama ben...
Şimdi hocam.
Buyurun. Sağ olun. Hocama şunu soracağım. Ahmet Yaşar Hoca Efendi'den bunu gördünüz mü? Değil böyle. Mi? Mustafa Efendi'den böyle mi?
Aynen böyle gördüm.
Bu sizin keşfiniz mi?
Hayır yani? Hayır. Benim keşfim değil. Benim hocalarımla aldığım şey. Ben alakası yok. Hocam bütün medrese böyleydi. Bütün medrese böyle. Yani medreselerin ehemmiyeti, hocam umumi verilebilen dersler olsun. Mesela az evvel dediğim Kur'an dersi. Mesela bir tefsir okuyorsun. Olabilir hocam. Bunlar çünkü kişinin yetiştirmesinde İslami kültürden, İslami bir ilim havzasında neler okunduğuna dair bu dersler orada yapılabilir. Amfide yapabilirsiniz bile bu dersi. Ama lakin kişiyi alim yapacak dersleri birebir vermek zorundasınız. Birebir sadece vermeniz değil, geri de almanız lazım doğru aldı mı diye. Çünkü bunlar kullanılacak aletlerdir yani. Yani yoksa öbür soy mesela diyelim ki adam gibi mesela usul-i fıkhın ehemmiyetine dair bir ders yapacaksın. Bunu sınıfa yapabilirsiniz. Veyahut da tefsirin kısımlarını anlatacaksın. Yapabilirsiniz. Ama birebir bir adam tefsirci olacak. Şimdi ne yapacaksın hocam? Yani bunu nasıl yapman lazım? Ya sen şimdi öyle yapmıyor musun? Talebenin alın karşına bir kitabı. Ben öyle yapıyorum hocam. Yani benim neredeyse iki kişi okuyan dersim yok hocam. Hepsini tek kişi okuyor. Tek kişi geliyor.
Kaç talebiniz var hocam?
Şu anda 25'in üzerinde talebemiz var ama yanımızda yatırdığımız, yani benim imkanımız az olduğu için yanımda 12 tane talebe yanımda yatırıyorum. Zaten de hocalarımın bana tavsiyesi kalabalık olmaması bu eğitim yüzünden. Doğru. Çünkü biz sabahtan neredeyse akşama kadar ders biri gidiyor, biri geliyor. Bu yani o şey olmuyor yani.
Bir hocam de, birkaç şey hakikaten benim de medrese eğitiminde az çok biz de ilahiyat okurken bir müderrisin yanında da okuduk hocam. Evet. O az çok metotları biliyorum. Esas belki hocam bir derslerin çeşitliliği. Burada Karadeniz medreselerinde bunu gördük. Fakat bütün medreselerin ortak özelliği sanki hoca ile talebe arasındaki o ilginin sürekliliği. Yani bir ara rahmetli oldu hocam, işte hocamız, beraber hakkında da program yaptık, Raşit Küçük hocamız. Allah ona rahmet eylesin de demişti ki bir talebeye yapılacak en büyük kötülük onun hocasının sayısını artırmaktır derdi. Evet, elbette birden fazla insanın hocası olur ama bazen hocam şöyle oluyor. Bir lisans döneminde üniversitelerde diyelim 40-50 tane hocayla buluşuyorsunuz ve hoca sizin isminizi bile bilmiyor. İsminizi bile öğrenme şansı yok. Ve dokunuyor gidiyor adeta. Bir hafiften bir meltem rüzgarı gibi üzerlerine bir şey esip gidiyor. Sonra da kökleşme olmuyor. Sanki görebildiğim medresede bir hoca talebe arasında sadece bir ders ilişkisinden öte bir ilim feyzi, bir gönül feyzi de oluşuyor. Ne dersiniz hocam?
Hocam bizimki öğretim değil. Baştan söyleyelim yani. Biz öğretim yapmıyoruz. Biz eğitim yapıyoruz. Eğitim demek duygu akışı demektir. Fiiz akışı demektir. İlim bir nurdur hocam. İlim tariflerine bakın. İlim böyle kesif bir şey değildir. İnsanlar ilmi şöyle zannediyor. Kitaptır, hocanın ağzından çıkan cümlelerdir. Hayır. Hocanın o anda, o ibareden, o metinden aldığı duyguyu o metinle beraber karşı tarafa aksatmasıdır. Biz buna feyiz diyoruz. Yani yüz yüze eğitim bu demektir. Mesela bunu mesela videoda olmuyor mesela. Niye mi? Siz herkes bunu söylüyor. Şimdi bütün video dersleri yapan arkadaşlar işte yüz yüze de daha feyiz dolu, daha bereketli oluyor. Niçin bunu diyorsunuz? Halbuki daha çok insana ulaşıyorsunuz. Amacımız o değil ki bizim. Bizim amacımız daha çok insana doğru biçimde ulaşmak. Doğru duyguyu, doğru manayı ulaştırmak. Yani niçin insanlar eskiden mürşitlerinin karşılarına otururlardı? Niçin insanlar hocaların karşısında dizüstü otururlardı? Niçin? Niye Cebrail geldi, Cibril hadisinde peygamberimize oturduğu, dizlerine yasladığı, ellerini fehzine koyduğu, yüzüne bakarak mel İslam'ı, mel imanı dedi. Yani bunu niye yap? Bu olayı bize Allah niye gösteriyor? Yani bu talim terbiyede hocayla talebenin çok yakın bir temasta olması gerekir. Evet. Yakın bir temas derken tensel temas kastetmiyorum ama duygu akışını mesela öyle oluyor ki ben bir olay geçiyor, gözümüz yaşarıyor. Bakıyoruz talebenin de gözü yaşarıyor. Evet. Biz gülmemiz gerekiyor, latife yapıyoruz, gülüyoruz. Hocam bu böyle olmalı yani, yoksa sen bir kameraya konuşuyorsun, makineyle muhabbet ediyorsun yani, olmaz yani.
Bir de hocam şunu gözlemliyorum, hatta geçen o pandemi döneminde rastladım. Gıpta ettim gıyaben hocam. Bu Cemalettin Sancar Hoca Efendi var. O da muhtemelen yaşı yüze erişti. Siirt taraflarında. Allah ona da bereketli ömür versin. Bir talebesi ile buluştum. Hocam dedi, hocam hastalanmış dedi. Başta da ağlamıyor yanımda. Mücaz bir talebe. Dedim hocam çok seviyorsun herhalde. Hocam dedi, o benim anamdan da babamdan da diyerek neredeyse böyle bir müthiş bir sevgi akışını hissettim. Dedim ki demek ki medresede bunun üzerine belki 7 yıl, belki 10 yıl, belki 15 yıl eğilmiş bu insanın demek ki nasıl bir bütünleşme olmuş. Yani hoca talebe arasında böyle bir bütünleşme oluyor değil mi
tabii
hocam?
Tabii
hocam. Bu birebir eğitimde.
Yani hocam ben size söyleyeyim yani. Benim evladım burada oturuyor. O da benim talebem. Benim evladımdan hiçbir farkları yok ya medresedeyken. Yani medresedeyken, yani benim yanımdayken benimle gittikten sonra da geldi, arıyorum, soruyoruz. Yani bizim bir şekilde ilişkimiz böyle. Allah Teala bunu yapıyor. Biz yani hatırlayabilirsin. El ervahu cunudu mücennedidir Resulullah. Onlar ruhlar aleminde karşılaşırsalar dünyada da bunlar hep böyledir hocam. Yani talebe de nasiple, hoca da nasiple. Dolayısıyla bu ünsiyet kurulmadan zaten hocam bizim hocalarımız Mustafa Efendi Rahimullah derdi. İlim bir nurdur ve muhabbet köprüsüyle o talebeye geçer. Yani hoca talebesini sever. Hoca talebeyi sevince bu modern tabirle Bluetooth kurulunca, bu bağlantı kurulunca otomatikmen ilim akıyor. Çünkü insan sevdiğe karşı, şeye karşı haris olur. Sevdiği şeye karşı böyle arzu duyar. Hocasının ilmine hocası üzerinden ulaşır. Çünkü tek cismani şey o. Tek cismani varlık o. Var, yani kitap, evet kitap var, kitapları seviyoruz. Ne bileyim işte ses var ama aslında onun o güzel ahlakı, ne bileyim işte ona güzel evlat gibi davranması, ona sevgisini aktarması.
Abdullah hocam, müsaadenizle hocam ben, evet. Ben de Abdullah hocam her tamam. Zaman böyle bulunuyorum.
Siz sorun, ben de size bir soru soracağım. Hocam.
İnşallah. Evet. Şimdi bir verdi aldı piyasasını konuşuyoruz. Maşallah siz böyle bir ortamdan geldiniz. Mustafa Efendi, Ahmet Yaşar Hoca Efendi. Piyasanız var mı? Nereden böyle talebe buluyorsunuz? Yoksa hayallerinizi mi besliyorsunuz siz?
Evet. Şimdi şöyle hocam.
Bu piyasa canlı mı?
Evet. Yani piyasa hocam tabii ki başka şehvani, dünyevi şeylerde olduğu gibi canlı değil. Ama lakin buranın da bir canlılığı söz konusudur. Kendi içerisinde direnmek lazım. Bir kere de şöyle bir şey fazla ümit vermeyelim yani bu dinleyen kardeşlerimize de. Yani hocama da daha önce de müzakere etmiştik. Medreselerin başarı oranı, yani az evvelki başarı derken bu kültürü, bu bilgiyi almış da dünya hayatına karışmış arkadaşları kastetmiyorum. Yani bu işi alıp bu işi devam ettireceğim diyen %2 ancak. Yani 100 kişiden biz 2 kişiyi bir yere gittiğinde bir rahlenin önüne atsın, bilmeyen insanlara bir şey öğrensin, bizden aldıklarını aktarsın. Yani çok ümit var olup hayal kırıklığına uğramayalım. Biz reel olalım. Yani bir akılcı davranalım. Her gelen talebeden böyle bir kumaş çıkmıyor.
Evet.
Biz zaten eğitimimiz bunu yapıyoruz. Her gelen talebeden bu kumaş çıkmayacağı için o arkadaşımız 3 gün sonra, 5 gün sonra bizden ayrıldığı zaman da iman hakikatleri öğrenmiş olsun, imani usulü dinini öğrenmiş olsun, farz-ı ayin ibadetlerini yaparken fıkhını öğrenmiş olsun ve İslam'ın şuuruna dair özellikle siyasi, özellikle ne bileyim toplumun şu andaki ayartmalarına kendini savunacak bir direnç oluşturacak imanı şuur. Biz ona şuur diyoruz. Şuur vermeye gayet gösteriyoruz. Bunu talebeye veriyoruz ama işten de ayrılırsa eli boş gitmemiş olsun. Bunun içerisinden biz 2 tane 3 tane çıkartabilirsek Allah'ım size bu büyük başarı yani. Bu fitne aslında bu kadar eğitimi yani eğitim meselesinde bize şimdi dinleyen arkadaşlar ne kadar bir mağara türü bir eğitim yapıyorsunuz diyebilir. Ha biz yok şeyde kullanıyoruz söyleyin bu. Yansıtmada kullanıyor, laptopta kullanıyor. Yani onları kullanıyor, alet kullanıyoruz da şu birebir ibareleri tek tek okuyup fehmetmek, fehmettiğini anlamak, üzerinde müzakere etmek onun mesela en önemli şey yaptığımız şey mesela acizane beni öyle tanırlar mesela. Ben ilahiyatla çok sıkı fıkı ilişkisi olan bir arkadaşım. Yani dolayısıyla
öğretmenler, hocalarla bizim dostluğumuz var, müzakeremiz var. Mesela bizi mesela ufka açık, düşüncesi açık diye biliyorum. Niye? Çünkü ben o fıkhın bugüne birebir uymadığını biliyorum. O fıkhın güncellenmesi lazım. Ama tefekkuhun o fıkıhtan öğrenilmesi gerekir. Yani tefekkuh melekesi o fıkıh kitaplarını müzakere ederek öğrenilir ama o fıkıh birebir bugüne kopyalanmaz. Öyleyse bugünü de tanımak gerekiyor. Bugünün şartlarını da konuşmak gerekiyor. Biz hocamızla çok fetvalar müzakere ettiğimiz gibi. Yani doktora sorman lazım, bankacıya sorman lazım, işte eczacıya sorman lazım. O kadar çok şey var ki yani bunu bir insanın, yani bir doktorun bile bütün doktorluğu bilme ihtimali. Bir bankacının bile bütün para işlemlerini bilme şansı olmadığı bir zamandayız. Bunu bir hocanın yani...
Yani doğrusu hocam sizi tanıdıkça çok daha fazla seveceğime inanmaya başladım. Hocam bir dakika. Nurettin Hocam'a çok teşekkür ederim. Hocam arkadaşına elinden almam ama arkadaş üçüncü
yani öyle bir olarak girebilirim. Korkum olmasın hocam.
Şimdi Nurettin Hocam'a bir soru sormak isterim. Hocam biliyorum sizin yetişme tarzınızda da, yetişme alanlarınızda da medrese geleneğinden izler var. Fakat siz mesela çok farklı, diyelim Mekke'de Ümmül Kura'da okudunuz 6 sene. Ama sadece okuma değil, sürekli de okuyorsunuz. Yani ilmi anlamda kütüphanenizin zenginliğini biliyorum. Ve her gün 300 sayfa, 500 sayfa, bazen 1000 sayfa mütealelerinizin olduğunu da az çok biliyorum. Şimdi siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hocam da Rize'de yaşıyor. Ve dikkatimi çekti. Girişte dediniz ki, Abdullah Yıldız Hocam, ben ondan yaşça büyüğüm ama ilimce o benim abim dediniz. Bu size bu sözü söyleten, siz söylediğiniz sözde iltifat olsun diye değil, mutlaka karşılığı olduğu için de söylüyorsunuz bu sözü.
Samimiyim söyledim.
Samimisiniz. Şimdi size bu sözü söyleten nedir? Yani ne buldunuz Abdullah Hoca'da? Ya da Abdullah Hoca'nın eğitim sisteminde, medresesinde ne var ki sizi böyle gıpta ettirdi adeta? Bir şekilde takdir duygularınızı ifade ettiniz.
Şimdi hocam, yetişme tarzlarımız akide olarak aynı, aynen, elhamdülillah. Evet. Aynı kafanın çocuklarıyız. Himmet olarak aynı. Siyaset olarak dünyaya bakışımız aynı ama ben mesela Hanbeli fıkhı okudum.
Evet.
Baştan sona Müntehel İradat okuyarak yetiştik. Usulü fıkıhta Şafii fıkhı okudum. Yani mütekellimin fıkhı okudum. Usulü okudum. Bu arada dünyanın işte Muhammed Kutup gibi meşhur ulemasının yanında böyle nefeslerini algılayacak bir imkanım oldu. Türkiye'de de Hanefi fıkhı okudum. Daha Mekke'ye gitmeden okudum. Ama her halükarda hocam eskilerin deyimiyle tebahhuru var Hanefi fıkhında. Mesela biz hemen hemen iki günde bir en azından bir telefonlaşırız. Bir yarım saat sürer telefonumuz. Bir meseleyi Hanefice nasıl gördüğünü hocamdan ölçmek isterim. Mesela evvelki gün İstanbul'a geldiğinde hemen bir konuya daldık. Maslahat meselesinde yani Şatibi'nin maslahatla ilgili meselesini, daha doğrusu o geldiğinde bir muvafakat meclisimiz vardı bizim Şatibi'nin. Hocam gelir gelmez hemen böyle bir koruma altına aldı Hanefi mezhebini. Maslahatı çok fazla açıyorsunuz. Bu riskli, insanların eline bu maslahat verildiğinde şeriat zarar görür gibi dedi. Ben de yani savunmaktan ziyade senin hedefin maslahat değil, maslahatın kullanılması. Yani maslahat bir kaide usulü fıkıhta. Bunu kullananların üzerinden yanlış yap. Yani bunu ortaya koyan alimlerimiz bu ümmetin büyükleri. Sonra millet Kur'an'dan da suistimal edecek bir şey çıkarıyor kendine. Kur'an'ı alıyor, peygambere düşmanlık yapıyor. Kur'an'ın hatırı için sünneti yok ettim diyor, denebilir. Dolayısıyla ben livecillah söylüyorum. Rabbim dinliyor şu anda. Melekler kaydediyor. Ben kendimi mezhebim olan Hanefi mezhebinde durduğum yer doğru mu diye fren gücü olarak görüyorum hocamı.
Maşallah.
Allah razı olsun. Aynı şeyi o da yapıyor. Mesela telefonda sizinkiler ne diyor bu meselede diyor. Sizinkiler dediği benim tanıdığım diğer ulemayı kastediyor. Ben yani haddimi bilirsem Allah-u Teala'nın bendekine bereket vereceğini düşünüyorum. İkinci mesele, ben usulü fıkıh fakültesi mezunuyum.
Yani hocam da usulü özel bilgisi
hocam var. İlgisi yok. O da mezun. Adı fakülte değil. Benim 10 katımı okumuş. Ben yani Şafii usulü fıkıh baştan sona okudum. Beyzavi okuduk yani. Güçlü bir usulü fıkıh okuduk. Fakat benim çalışma alanım Adem hocamla davet çalışmaları. Bir tür benimki özelimde kaldı. Kütüphanemde usulü fıkıh bölümü var. Orada bekliyor. Bir şeyi merak edersem açıp bakıyorum. Çalışma alanım benim hocamın bahsettiği talebe yetiştirme, işte usulü fıkhın derinliklerine inme değil. Yani Rabbim bana hocam buyurdu ya, bizi seçti Allah. Beni de gençlere ulaşmak, üniversitelilere namazı anlatmak, iffeti anlatmak için görevlendirdi diye zannediyorum. O görevimi ifa ediyorum. İkinci plana koydum usulü fıkhı. Diplomamı da, bilgimi de, her şeyimi ikinci plana koydum. İkisini aynı anda yapamayacağımı, gücümün yetmeyeceğini düşündüm. Hocam da aynı şekilde mesela bana çok dualar ediyor. Gençlere bunu iyi anlattın diyor. Ben de ona diyorum ki bu kitapların dili değil. Üniversitenin dili, internet çağının dili. Dolayısıyla hani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe de nispet ediliyor da benim dediğim yanlış payı bulunan doğrudur. Öbürlerinin dediği de doğruluk payı bulunan yanlış şeylerdir diyor. Evet. Hayat bu hocam.
Hayat
ya.
Bu. Hocam yani. Keşke işte şu bakış açısı ne kadar güzel değil mi? Bir. Hocamla aranızdaki diyalog da çok tatlı bir diyalog. Öyle anlaşılıyor hocam. Evet.
Evet. Yalnız o Rizeli hocam.
Evet. Biraz rekabet var hocam. O filan Rizeli rekabeti var. Elhamdülillah. Şimdi yani, bir önce bir esas meseleyi hocam lafını balla kestim. Çok eleştirilen bir konu. Mesela üniversite konuşulduğu zaman da idrak, tefekkür, işte ufuk açıcı. Medrese konuşulduğunda ezberci.
Gibi diyor. Yani.
Gibi konuşmalar. Bu bir motto gibi, bir slogan gibi. Medrese geçince ezbercilik, üniversite geçince ufuk açık, tefekkür, sorgulama ve benzeri şeyler. Hocam ben aziz yani kendi çevremde bunu yani böyle bir şey olmadığını arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Evet. Hiçbir şey, bak ben gelirken şimdi oraya içeri oturduklarınız, hocam isminiz Abdullah Yıldız değil mi? Bak ezberlediniz hocam. Ezbersiz bir hayat olmaz, mümkün olmaz değil. Işte. Biz isimlerimizi bile ezberliyoruz. Şimdi ezber bizim eğitimimizin temelidir. Tabii. Hem üniversite eğitiminin, hem o zaman üniversite ezber yoksa finalden önce çocuklar gece sabahlara kadar neyi çalışıyorlar? Yani şey ezberliyorlar da gidip imtihanda yazacaklar da not alacaklar yani. Ha, demek ki ezber var. Peki bunun üzerine ne koymalısın? Tefekkür koymalısın, yeni üretim koymalısın. Çocuklara tefekkür ederken akıllarını eğitmeden tefekkür silahını eline vermek gibi bir tehlike söz konusu şu anda. Medresenin aslında usul ilmiyle yapmak istediği, onun için bu girdim aranan hocam affet, hazır usul kaçmasın diye. Usul eğitimin asas gayesi budur. Evet. Usul demek, usul mesela bizde katı bir ilim değil.
Kök demek.
Usul demek hocam Kur'an ve sünnet nasıl düşünülmeli ve anlaşılmalının metodunu bize öğretiyor. Çünkü neden? Çünkü ulemamız baktı ki Hicri 3-4'ten sonra baktı ki insanların anlayışları farklılaşıyor. Malzeme aynı malzeme. Hocam ne güzel dedi. Kur'an'dan sünnete muhalif. Biz Kur'an'dan sünnete ittibanın farziyetini çıkartıyoruzken onlar Kur'an'dan sünnete muhalefeti çıkarıyor. Bunu yaptıran Kur'an değil. Kur'an'daki bakış açısı, anlayış. Selefin yani zirve dediğim sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inin anlayış usulünü Allah o dört imamımızdan razı olsun. Usulü fıkıh kitapları, usulü fıkıh dersleri yaparak, talebeleri de usulü fıkıh kitapları yazarak bizim elimize ulaştırdılar. Yani biz selef gibi Kur'an'a nasıl bakabiliriz? Selef gibi sünnete nasıl bakabiliriz? Nasıl düşünebiliriz? Nasıl sorgulayabiliriz de? Yani sorgulama da var elhamdülillah. Lakin bu sorgulama meselesi çok absürtçe kullanılıyor. Sorgulama... iç aklın sorgulayamayacağı, tartamayacağı şeyleri de sorgulatmakla sorgulamak delalet için kullanıyorlar. Yani örnek verelim. Bir insan, bir hoca efendi sorgulamayı kullanınca özellikle üniversite camiasından konuşuyorum. Sorgulama sonucunda sorguladığın şeyi inkar etmiyorsan doğru sorgulamamış oluyorsun. Bu nasıl bir bakış açısıdır? Yani biz şimdi şu suyun, şu şişenin içerisinde bulunmasının sıhhatini sorgulayacağız. Ve sorgulamak için veriye ihtiyacımız var. Bir tabi bir arkadaşı sorduk. İşte bir kimyagere göre sorduk. Ve bunun bulunmasında sıhhate mani bir durum olmadığına karar verdik. Ve sorgulamamızın sonunda dedik ki evet su bunun içinde olmalıdır. Oo sen sorgulamadın. Niye sorgulamadın? Çünkü sen İmam-ı Azam dediğini inkar etmek zorundasın. Biz sorgulamak mutlaka inkarı telazüm ediyormuş gibi böyle bir, ya bu bir şey, bu bir baskı, bu bir mahalle baskısı. Oğlum sen Hanefi mezhebini sorgula. Hanefi mezhebi hakkında 3 sayfa bilgisi yok. Bak 3 sayfa, bak mezhep hakkında yok. Mezhebin içtihadı, içtihat yöntemleri, ayetlere, naslara bakışı, analizi, muarız gözüken şeyleri nasıl çözüyor, hiç İmam-ı Azam'ın o deha seviyesindeki çalışmasıyla ilgili adamın 3 sayfalık bilgisi yok ama İmam-ı Azam'ı, Ebu Yusuf'u, Muhammed'i veyahut da mezhebi.
Aduvu macehil hocam. Evet. Aduvu macehil.
Hocam ya. Bu bazı medreselerde de bunu duyuyorum. Sorgulayın. Tamam, sorgulayalım. İlk önce kendi nefsimi sorgulayalım. İnsanın ilk önce sorgulaması gereken kendi nefsidir yani. Ben doğru yerde mi duruyorum? Niyetlerim doğru mu? Doğru bir yerde mi yürüyorum? Bizim ilimde ne okutuyoruz? İlmin tarifi, ilmin mevduu, ilmin gayesi. Derler ki tabii ilmin gayesi niye okutulur? Okurken boşa düşmesin. Arkası dolu okusun. Niyetini boşa düşürmesin diye okutuyoruz biz bu ilmi. Gaye. Yani biz bu ilimden, insan ilk önce bunları sorgulamalıdır. Allah'a kurbiyetini sorgulamalıdır. Günahlara ne kadar uzağım, ne kadar Allah'a yakınımı sorgulamalıdır. Sonra İmam-ı Azam sorgulama gelirse sıra, becerebiliyorsan sorgula yani.
Hocam tam buraya gelmişken bir farklı bir alanla ilgili soracağım. Şimdi siz bildiğim kadarıyla Ahmet Yaşar Hoca Efendi'nin de yakınında oldunuz.
Evet.
Terbiyesini aldınız. Manevi anlamda ondan belki bir özel bir
bir dakika, bu arada Ahmet Yaşar Hoca Efendi bizim ortak paydamız.
Evet.
Karadenizlilikten de tabii. Ha. Ahmet evet. Yaşar Hoca Efendi'ye ulaşmam, elimi öpmeme de hocam vesile
hocam, oldu. Hocam maşallah. Evet. Şimdi bari. Hocam hakikaten ben de doğrusu sizlerle de onun talebesi olduğunu da bildiğim için biraz video izledim Hazret'in şeyleriyle ilgili. Çok farklı bir, oturaklı bir şahsiyet olduğunu gördüm. Allah ona rahmet eylesin. Abi. 2016 yılında galiba Darübeka'ya irtihal eylemişler. Kendini aradan çıkararak böyle bir müthiş bir, yani Cenab-ı Hakk'ı kullara sevdirmek, kulları Allah'a sevdirmek diye bir çerçevenin içerisinde oturduğunu gördüm. O evet. Tevhid, tevhide çok hassasiyet gösterdiğini de hissettim. Şimdi ben esas şunu da söyleyeceğim. Bazen eskiden hani medrese, dergah, tekke mücadelesi diye bahsedilir. Orada hayatını okurken baktım ki hocası, onları Abdurrahman Efendi diye bir zat geliyor medreseye. Diyor ki 45'imiz birden diyor, 45 talebe. 45 talebesi evet. Varmış hocam. Hep birlikte Hazret'ten de manevi terbiye almak için ona intisap ettik diyor Hazret. Ve oradan da bir farklı bir pencerede açılmış, öyle anlaşılıyor. Hoca ilmi hiçbir zaman ikinci plana atmadan sanki tasavvufu ilmin içinde, ilimle birlikte talebesine de sevdiren bir şahsiyet gibi gördüm. Evet. Siz talebesi oldunuz hakikaten.
Hem talebesi oldum hem de tasavvufu.
Ondan ne aldınız? Yani
şöyle diyelim.
Size ne kaldı ondan?
Evet. Yani çok şey kaldı. Ben Mehmet Yaşar Efendi'nin aşırı faydalanmış talebeler içerisinde benden çok daha faydalanmışlar var ama ben de çok fazla faydalanmış biriyim. Hı. Elhamdülillah. Allah'ıma nihayet hamdü senalar olsun. Yalnız Hoca Efendi'nin şöyle bir hassasiyeti vardı. Hoca Efendi tasavvufun ruhunu çok iyi kavramıştı. Şimdi tasavvufun biraz biliyorsunuz şu anda piyasaya bildiğiniz için söylüyorum. Evet. Tasavvufun takke, külah, işte gösteriş, takipçi sayısı ve benzeri gibi şeylerle algılanan.
YouTube tasavvufu.
İşte hocam evet. Sen öyle de yani onu düşünme. Benim çok müridim var, o zaman ben büyük mürşidim. Yani mevzu kelle sayma işte camianın işte mescidinin büyük olması ve benzeri gibi böyle hep şey. Halbuki tasavvuf kitapları yazar ki tasavvuf konuşmak değil haldir, ahlaktır, tezkiyetün nefistir. Ahlakı tasfiye etmektir ve kalbi tasfiye etmektir. Ama lakin Ahmet Yaşar Efendi rahimeullah, Allah ona rahmet eylesin. Aynen. Hoca Efendi'yi ben tarif etsem, deseler ki ben hocanın iki kelime tarif et, müteşerri bir mutasavvıftı. Yani aynen. Müteşerriydi. Yani Hoca Efendi'ye gittiğinizde bakın Hoca Efendi'nin binlerce videosu var. Çamkozola.com sitesinde. Bir tane sohbeti tıklayın. Tasavvuftan bahsettiğini göremezsiniz. Bize şöyle dedi, tasavvufa davet olmaz. Tasavvufa davet olmaz. Tasavvuf şeriata olur. Tasavvuf Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına olur. Tasavvuf İslam'a olur, şeriata olur. Adam gelir sana, gönlü sana akar. Hocam ben sizin manevi
terbiye... Davet İslam'a olur.
Davet İslam'a olur. Tasavvuf olmaz. Tasavvuf sohbetle anlatılmaz. Hmm. Tasavvuf konuşmak işi değil ki. Ne anlatsam sana ben şimdi dün akşam hayal bir cezbe yaşadım. Nasıl anlatsam bunu sana? Anlat bakayım bana.
Değil mi?
O zikir çekeyim bir cezbe hal oldu. Allah'a yakınlık hissettim. Gözümden iki damla yaş. Bunu sana nasıl anlatsam? Bunu niye anlatayım sana ki zaten? Yani kürsüye çıkıp dün akşam Ali Zeyb'in müşahede olduğu bir müşahede oldu. Niye anlatır bir adam? Niye anlatır? Karşı taraftaki cemaati daha çok kendine amaz budur. Yani bizde böyle bir şey yoktur. Bak ben, bizde hocam seri sürük biliyorsun, tarikatta seri sürük var. Seri sürük esasında insanlar rüyalar görürler. Yani ona müşahede denir. Rüyalar görürler. Biz mesela efendiye gidip efendiye yakındık. Biz anlatırdık hocam işte böyle bir rüya. İkinci rüyayı bana anlattırmazdı. Dedi bu rüya müya işi değil dedi. Şunu devam et dedi.
Peki derste böyle miydi? Kitap dersi yaparken.
Ya kitap dersi öyle değil. Kitap dersi satır satır. Ben ona der, satır satır Nurlan var diye, evet, bir usulü fıkhımız var bizim. Molla Ceven hocam bilir. Nesefi'nin üzerine. Efendim sen ondan sonra Azüddin İci'nin akidesi üzerine Celaleddin Devvani'nin kelam. Onu okudum onu baştan sona. İmam Suyuti'nin Keşfi Sudur'unu okuduk hocam. Bir gün daha eser okuduk. Kendisinden bu eserler okunurken hocam bildiğin müderristim. Müder, yani o anda şey değişiyor hocam. Ha konu maneviyete dokunursa oradan da belki bir nükte bir şey söyler. Ve hocam aynı az evvel kelam ilmini anlatırken, burada konuşurken bazı insanların soyuta karşı şeyi yoktur. Kabiliyeti yoktur. Ona kelam vermek ona zarardır. Evet. Dolayısıyla soyutu kavrayamayan, soyutu kafasında çeviremeyen kişiye kelam vermek ne kadar zararlıysa, tasavvufun ıstılahına vakıf olamayan, onun neyi kastettiğini söyleyemeyen ve zahiri müşkil meseleleri de böyle avama. Hadis-i Şerif kesinlikle konuşmazdı. Yani bunları kesinlikle konuşmazdı ve konuşturtmazdı da. Az evvel ilim okuyun ne dedik hocam? Her talebenin tabiatı farklıdır. İnsan, tasavvuf bundan daha da giriftir. Her insanın maneviyatı farklıdır. Evet. Kimi çok duygusaldır, kimi biraz daha kesiftir, kimi sinirlidir, kimi yumuşaktır, kimi tembeldir. Bunlara aynı sopayla güdemezsin. Tasavvuf böyle bir şey değil. Mürşit zaten budur. Doktor gibi yani gelecek, senin tabiatını görecek, sana diyecek ki böyle yapma. Mesela örnek vereyim. Hoca efendi, Allah rahmet eylesin, Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinden dolayı onun halvet icazeti vardı. Mehmet Zahid Kotku'dan da halvetiye icazeti vardı Hoca Efendi'nin.
Ha, ayrıca.
Ayrıca.
Ama
Abdurrahman Efendi'den. Abdurrahman Beşikçi Efendi. Evet. O aynı tekkiye bağlı yani biz.
Gümüşhane
tekkesine. Hoca Efendi Trabzon'da halvet açardı. Halvet, iki defa halvetine şahit oldum. Hatta benim bizzat arkadaşlarımı halvete soktu. Allah selamet versin, yaşıyor Allah, onlara huzur ömür versin. Mesela ben de arzuluyorum, isimle geçiriyorum ki hocam. Beni de alsa yani istiyorum yani. Yani evet, halvet şöhrettir hocam. Şöhret afattır. Meşhur laftır. Yani evet. Halvete girdim. Şimdi buraya diyecektim. Radyo değil mi? Ben halvete girmişim yani misal. Nefisten yapıyormuşuz meğer. Hocam dedi ki sen git dersin başına. Bana.
Oo, sana öyle dedi.
Bana şimdi git dersin başına dedi. Ya düşündüm. Bunu bana niye yaptı? Yani biraz da moral bozukluğu oldu ama sonra da anladım ben. Hocam sonra da anladım. Hoca efendi dedi ki bu kendi nefsinle ilgilidir. Senin yaptığın iş ümmeti ilgilendiriyor. Senin buraya 40 gün ara vermen. Orada talebeleri kim yapacak? Sana verdikleri kim verecek? Evet bizim çıraklarımız elhamdülillah, kafalarımız var. Allah onları bizim uzun ömür versin. Benden daha iyi yapsın onlar ama yani hiçbir zaman hocam dükkanın sahibi dükkanda olmadı mı? Dükkan o ciddiyette olmaz. Yani olmaz. Bunu herkes de biliyor. Evet inşallah o ciddiyete ulaşacaklar ama hocam adamın bütün fikri, Allah rahmet eylesin, bütün fikri bunun üzerineydi. Yani İslam yürüyor. Burada ders var. Bu onun yanında teferruattan, faziletten. Burada farz varken faziletle ilgilenilmez yani
diyor.
Bir yardımcı olayım sana hocam. Trabzon'da tıp fakültesi okurken Hoca Efendi'nin Yavuz Selim bak. Evet. Eski 70'leri mi
vardı? 79'da kuruldu.
Orada yurtta kalan bir şu anda da bir hastanede başhekim iken bir arkadaşla tanıştık. Dedi ki bir gün dedi Ramazan'da Hoca Efendi itikafa giriyormuş. Dediler dedi. Ben de fakültede işimi ayarladım. Ben Hoca Efendi'den itikafa girmek için dedim.
Beni
tanıdı dedi. Böyle işaret etmiş. Sen tıp okumuyor musun demiş. Evet demiş. Çek git demiş sen tıbbına demiş. İleride bir hastanın duasını alman bizim buradaki itikafımızdan daha değerli demiş.
Allah Allah.
İşte hocam bu ümmeti
bu müthiş bir şey
ümmeti hocam. Ümmeti nefse öncellemenin onu daha mukaddem tutmanın şeyi hocam yani.
Yani ümmeti öne alıyor değil
ümmet,
mi?
Hocam, ümmet öndedir hocam.
Ümmet kafası diye bir kafa var yani mesela. Bir de klik kafası var. Evet. Biz diyorsun kaç kişiysen ümmet o kadar. Bu ümmeti düşünmek büyük bir şey hocam.
Yani dolayısıyla biz hep bu mesela yani az evvel de yine sohbeti söyledim bunu söylemek isterim. Yani Hoca Efendi'nin bütün sohbetlerini şu üç terim üzerinde insanları teşvik eder. Bir tevbe. İnsanlar tövbe zaten vacip. Allah'ın bize emrettiği Allah Teala cemiyan tövbe edin diyor. İkincisi tefekkür. Hoca Efendi en çok vurguladığı şey bu. Hatta biz çocuklarla bir Türkçe kitap analiz yapıyoruz. Hoca Efendi'nin ilim uğrunda diye bir eseri var. Çocuklarla onu okuyalım da ilme ihtiyaçları artsın diye okuduk. Orada çocuklar kitap bitirdiler. Çocuklar ne anlattı size? Hepsi birazdan tefekkür anlattı. Başka bir şey anlatmadı. Çünkü Hoca Efendi bana bir lafı var. Allah ona rahmet eylesin. Aynen. Dedi ki Abdullah, şu anda benden dinlediğin, şu anda bu videoyu dinleyecek olan arkadaşlarımı da söylüyorum. Evet. Mümin kardeşlerim de. Bizden duyduğunuz her şey bizden size emanet bilgilerdir. Flash bellekteki bilgiler gibi.
Evet.
Peki bilgi ne zaman senin olur dedi. Bana İlk defa böyle bir soru gördük kardeşim. Dedim bilmiyorum hocam dedim. Dedi ki ne zaman benim sana verdiklerimi tefekkür etmeye başlarsın senin olur dedi. Tefekkür etmediğin hiçbir bilgi kalbe inmez. Onun için tarikattaki en önemli ders murakabe dersi, düşünme dersidir. Ayetleri düşüneceksiniz. Düşünmediğin hiçbir bilgi, ayetle düşünmezsen sadece orada kalır. Ayet tefekkür etmeye başladığın anda içselleşir. Senden renge bulanır. Senin olur hocam yani. Senleşir. Dolayısıyla hiçbir bilgi, herhangi bir hoca efendinin duyduğunuz hiçbir kelime siz onu tefekkür etmediğinizde sizin olmaz. Emanet durur şu sonra unutulup gider. Bugün çoğu ilim, malumat, furuşluk bundan sebep oluyor. İnsanlar bulduklarını tefekkür etmiyor. Bak yazıyorlar. Belki de ezberliyorlar ama tefekkür. Hoca efendi bu tefekkürü aşırı önem gösterirdi. Hatta ve hatta ileri gideyim size. Şu üçüncü söyleyeceğim. İmanın kemaline ancak ve ancak tefekkürle ulaşabileceğine inanıyordum.
Ya.
Zikir, ibadet bu tefekküre yardım edecektir. Yani tefekkür zirvede, işte diğer namazdır, Kur'an okumaktır, zikirdir, oruçtur, işte sadakadır. Bunlar o tefekküre fayda verir. Tefekkür bizi...
Hocam üçüncü maddeye geçmeden ben müdahale etmek zorunda kalıyorum. Davetçi farkı bu işte. Bu tefekkürü Abdullah hocam da siz de herkes anladı zannediyorsunuz. Böyle şakağına koyup derin derin düşünmeyi tefekkür zannedeceğiz. İnsanlara zulmetmeyelim hocam. Tefekkürle kastedilen nedir? Bunu izah etmek lazım.
Evet.
Yani tefekkür, yani elini şakağına koyup camdan kar yağışını seyretmek tefekkür mü yani? Ya da sahile gidersen müthiş tefekkür ehli olursun. Şairlerin fotoğrafları var ya böyle elini şakağında düşünüyor. Yani tefekkür, daha tefekkür. Hocam o kim konuştuysa
evet, o söyleyeyim. Her şeyin sureti ve hakikati olduğu gibi bu tefekkür. Aslında söyledim sorgulamayı da hatırlayın.
Evet.
Sonra insanlara suretini öğretiyorlar, hakikatini. Tefekkür de hocam işte tarikat dersleri, gerçekten. Tarikat sohbetleri bize bu tefekkürü öğretiyor hocam.
Yani öğretmesi gerekiyor. Öğretmek,
tabii amacı odur. Yani bakın zikirden maksat, zikir nedir hocam? Bak Kur'an'da zikir geçiyor, tefekkür, tedebbür geçiyor, tezekkür geçiyor. Tezekkür ne demek hocam? Geçmiş olan şeyleri, nimet, Allah hep nimetleri tezekkür edin diyor mesela. Ben size nimet verdim, hatırlayın vezkürü nimetallahi mesela. Niye orada tefekkür demiyor da zikir diyor? Çünkü sabıkın bize verilmiş nimetler var. Peki ama nimetlerin veriliş gayesine uygun kullanmak o nimetleri tefekkürdür. Akıl ise veya bize verilen Kur'an ayetlerden Allah'ın bize ne kastettiğine gayeyle, ne kastettiği gayesiyle yani muradullahı bulmak, muradı Resulullah'ı bulmak veya bir kitap okuyorsak muradı Nurettin'i bulmak, neyi kastetti hoca bundan diye tefekkür adımları atmak. Bu tefekkür adımları atarken tabii bunların öğrenilmesi lazım. Nedir bunlar? İlk önce tabii bize öncül bilgiler lazım. Öncül bilgi ne demek? Her Müslümanın bilmesi gereken vacip bilgiler var. İşte zarurat diniye, usulü din dediğimiz iman esasları ve bunların teferruat dediğimiz akideler. Bunları kişi bilmediği zaman da tefekkür ederken sapkın bir şeye de ulaşabilir, bir sonuca da ulaşabilir. Dolayısıyla öncül, tefekkür nedir hocam? Biz felsefe mantıklarını okuyoruz. İşte mukaddimeleri dürüp, bilinen şeyleri dürüp bilinmeyene ulaşmak. Yani Sura Kübra, felsefeyle konuşayım. Sura Kübra'yı dizip neticeye ulaşmak. Netice matlubu haberidir. Yani bir hüküm vereceğiz. Bir gaye ulaşacağız. Dolayısıyla niye? Çünkü öncül mukaddimeleri yok. İşte eğitim tam da buraya geliyor. Hem medresenin. Medrese bunu fıkıhta yapıyor hocam. Fıkhi bir sonuca ulaşmak için sana bu mukaddimeleri öğretiyor. Tasavvuf ise sana işte imana, işte üçüncü diyeyim, tevhide çevireceğin tefekkürü sana o zikirleri verirken öğretiyor. Diyorsan ki kalpte sadece Allah'ın fiillerini düşün. Ne demek Allah'ın fiillerini düşün? Her işi Allah yapıyor. Külle yevmin huve fî şeyn. Vallahu halakakum ve mâ te'amelûn. Allah sizi de yaptığınız her şeyi de yaratandır. Allah bir fiil interaktif bir Rab'dir. Hiçbir zaman böyle felsefesine dediği gibi şeyi çevirdi, geçti kenara dinlenmiyor. Yani her an yaratıyor.
Hocam dikkat ediyor musun? İnteraktif bir Rab diyor. Çok özel tabirler çıkıyor. Evet.
Fa'alün lima yurid. Yani demek istiyor yani sana yapayım. Bunu nasıl, bu, sen şimdi Allah'ın herhangi bir fiilini düşünmeden, bunu bilmeden nasıl düşüneceksin hocam? İşte tasavvuf sana bunu öğretir hocam. Bunu öğretmiyorsa tasavvuf sana sadece şekil suret üretiyor hocam yani.
Demek hocam tevbe dedik. Evet, tefekkür dedik. Bir de tevhid.
Tevhid. Her şey tevhid içindir hocam. Tasavvufun asıl amacı nedir hocam? Hepimiz bir de kitabı yazar. Kulu masivadan kurtarmak.
Evet.
İşte usulü fıkıh sorusu hocam. Masivadaki ma nedir hocam? İsmi mefsul. Am mıdır? Am. Allah dışında herkesten seni kurtaracak. Bu herkesin içinde bir numara kim biliyor musun hocam?
Kendi.
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile. Niye? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bir beşerdir hocam. Allah'tan istediğimiz bir şeyi Muhammed Mustafa'dan isteyemeyiz biz. Bizim vazgeçilmezimizdir ha, yanlış anlama. Bir beşerden vazgeçmeyeceksek evet. Muhammed Mustafa da bizim Allah'a tek vesilemizdir. Ama lakin ilaha...
Vesiledir, kendisi değil.
Vesiledir.
Kendisi değil.
Vesile olunan değildir bak. Ha, dolayısıyla tevhid
sana geldi mi masivayı silecek. Bugün tasavvuf meclisine bakıyor. İnsanlara bağlamaz çalışır. Ya tasavvuf insan insana bağlar mı ya? Tasavvuf insan insana bağlamaz. Bir insana bağlayacaksa Muhammed Mustafa'ya bağlar. O da seni gelip Allah'a bağlar. Bu kendi peygamberimiz kendini aradan çıkarmıştır yani. Hatırlayın Huneyn Harbi'ne giderken at istediler de veremedi Resulullah da. Dedi ki ona bir kızla. Ben dedi dağıtanım dedi. Veren Allah'tır dedi. Ben hoş, Rezzak değilim yani. Ben size at vereyim. Ne demek istediğimiz şu. Peygamberimiz tenkıs değildir. Peygamberi nübüvvet yerine oturtmaktır. Bizimle diğer ümmetler arasındaki fark nedir hocam? Onlar peygamberleri ya aşağı indirdiler İsrailoğulları gibi ya yukarı çıkarttılar ilah seviyesine gibi. Biz peygamberi bir nübüvvet makamı. İşte bunu sağlayacak şey tevhid akidesidir.
Nübüvvete bağlıyız. Nebiye değil. Evet. Gibi anlaşılıyor evet. Bundan.
Yani nübüvvete de bağlıyız hocam. Biz nebiyiz. Kendisi de bizim için kıymetli ama lakin nebi olarak kıymetli hocam. Bak biz evet. İlahlık vermiyoruz ona bak. Evet. Yani peygamberimiz aleyhisselam ne dedi? Ben abdüm ve resulüm. Bak ben abdüm ve resulüm dedi. Yani la tutruni kema atretin nasara İsa ibn Meryem biliyor meşhur hadis-i şerif. Ama bana Allah'ın kulu deyin bak kendisini kulluğa nispet etti. Dolayısıyla biz Allah Resulü en büyük kul, örnek kul, üsve-i hasen onu biliriz. Ama lakin iş tevhide geldi mi peygamberin de bizi çağırdığı tevhid. Tasavvuf bize bunu oluşturur.
Oluşturma, yani ilahlaştırmayız.
Amacı budur yani tasavvuf. Ama şeriat da bunu getirdi bize. Şeriat da bizi tevhid emrediyor. Şeriat yolu da biz tevhidin zahirini, şartlarını, rükümlarını, manilerini öğreniyoruz. Tevhidi bozan şeyleri, şirki öğreniyoruz. Ama bunu içselleştirmek...
Tasavvuflu oluyor değil mi?
Tasavvuf evet. Yani bunun için kurulmuştur. Yani amaç budur yani ama yapayım yapmayayım meselesini yine orasını evet. Siz büyüklerimiz daha iyi bilirsiniz.
Aziz dostlar... Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, İslam ve Hayat programında bugün hayat dolu bir program yaptığımızı düşünüyorum doğrusu. İnşallah. Hayatın içinden son derece organik bir program olduğu, öyle söyleyeyim. İnşallah. Yapmacıklığı olmayan, herkesin içinden geldiği gibi konuştuğu bir program yaptık. Abdullah Yıldız Hocam'ı da tanıdığımıza çok memnun olduk. Hocam tekrar hoş geldiniz. Değerli dostlarım, sohbeti bitirmek istemiyoruz. Ancak bir de süre var. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
İnşallah fayda olmuştur. Evet, yani.
Hocam, ikinci bir yıldız daha tanıdık sayenizde. Teşekkür ediyoruz.
Yıldızlar sönmek içindir hocam. Biri evet. Söndü, öbürü geldi. O da söner. Neyse hocam.
Aziz dostlar gördüğünüz gibi bitirmek istemiyoruz. Ama
bitirelim.
Bir şekilde bitirelim. Hepinize hayırlı, bereketli günler diliyoruz. İnşallah bir başka programda başka misafirlerimiz de inşallah olur. Nurettin Hocam'la yine İslam Hayat programıyla böyle bir nehir gibi akar gideriz inşallah. İnşallah. Hepimiz hakka ve hakikate doğru yolculuğumuzu Allah mübarek eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.